Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم.
Kıymetli kardeşlerim, bir hadis pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim.
Kıymetli kardeşlerim, konumuz tövbe. Allah'tan af dilemek. Alimlere göre insan yaptığı her günahtan dolayı tövbe etmelidir. İşlenen günah sadece Allah'a karşı olup kul hakkını ilgilendirmiyorsa bundan kişi tövbe etmek zorundadır. Bir tövbenin 3 tane şartı vardır kıymetli kardeşlerim. 1- O günahı terk etmek. 2- Onu yaptığına pişman olmak. 3- Bir daha yapmamaya karar vermek. Şayet bu 3 özellikten veya şarttan bir tanesi yoksa o tövbenin samimi bir tövbe olduğundan söz edilemez. Ne demiştik? O günahı bir daha terk etmek. Yani bir kişi gerçekten işlemiş olduğu günahtan tövbe ediyorsa ve onu bir daha işlemiyorsa o kişi tövbesinde samimi bir insan demektir. İkinci olarak ona yaptığına pişman olmak. Zaten pişmanlık arkasından tövbeyi getirir. İnsan işlemiş olduğu günahtan dolayı pişmanlık duymuyorsa o insanın zaten tövbe etmesi de söz konusu değildir. Üçüncü olarak bir daha yapmamaya karar vermek demiştik. Tövbesinde samimi olan, pişmanlığında samimi olan bir kişi o işlediği günahı veya fiili bir daha ne yapmaz? Tekrar yapmaz. Bu konuyla ilgili ayet-i kerimelere geçelim. Nur suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hepiniz Allah'a tövbe edin. Ey müminler, belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz. Ayet-i kerime bütün müminlere hitap ediyor. Allah'a tövbe edin ey müminler diyor. Belki böylece korktuğunuzdan kurtulursunuz. Ve umduğunuzdan da emin olabilirsiniz veya umduğunuzu elde edebilirsiniz. Diğer ayet-i kerime de Hud suresinin 3. ayet-i kerimesi. Rabbinizden sizi bağışlamasını isteyin. Sonra ona tövbe ediniz. 3. ayet-i kerime. Ey iman edenler, Allah'a samimiyetle tövbe ediniz diyor Rabbimiz. Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesi. Şimdi tövbe bir kulun hayatında her zaman var olması gereken bir şeydir. Çünkü insanın yaratılışı itibariyle zayıf olduğunu Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de beyan etmektedir. Allah-u Teala insanı yaratmış, yarattıktan sonra da 2 özellik koymuştur. Takva ve fucur. Nefiste bu 2 özellik vardır. Yani bir insanın takva boyutu da vardır, fucur boyutu da vardır. Ve insan bu 2 tercihten birini kendisi belirler. Bir de insanın şu özelliği vardır yaratılışı itibariyle. İnsan masum değildir. Yani insanın hata işlemesi, günah işlemesi söz konusu değildir. Yani bir insanın bundan kaçması da söz konusu değildir. Fakat önemli olan şudur. Yani beşer olması hasebiyle insan, dedim ya günah işlemeye meyillidir. Çünkü masumiyet sadece peygamberler için söz konusudur. Onun dışındaki bütün beşer günah işlemekle ne yapar? Beşer olma özelliğini ortaya koyar. Çünkü bir insanın günahsız olması, hatasız olması haşa ilahlık olması sıfatıyla aynı anlamdadır yani. Allah-u Teala da kulunun günah işleyeceğini bildiği için, günaha meyilli olduğunu bildiği için sadece şunu istiyor. Ey kulum, yaratılışın icabı, nefsindeki takva ve fücur yönüyle sen günah işleyeceksin. Ben bunu biliyorum. Ama senden istediğim bir, günah işlememe noktasında bir gayret gösterme. İki, farz et ki bir günah işledin. O günahı işlediğinde hemen yapmış olduğun hatanın farkına vararak ne yapman? Benden tövbe dilenmendir. Benden bağışlanma dilenmendir. Çünkü Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis, eğer diyor Allah-u Teala, Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle rivayet ediyor, siz günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız Allah sizi helak eder, sonra günah işleyip sonra da tövbe edecek bir topluluk yaratırdı. Ha, buradan şöyle bir sonucu çıkarmayalım. Haşa ve haşa. Allah kulunun günah işlemesini istiyor. Hayır. Asla hadisin vurgulamak istediği konu şu. Allah-u Teala kulunun tövbe etmesini istiyor. Yani Allah-u Teala yarattığı kulunun bir yaratıcısının olduğunu, bağışlayan, gözeten, kollayan, ona hakim, onun üzerinde bir güç ve otorite olduğunun bilincinde olmasını istiyor. Bu da Rabbimizin bir merhameti kuluna karşı. Geçen hafta da okumuştum ya bir ayet-i kerime. Fatır suresinin son ayetiydi. Ne diyordu Rabbimiz o ayet-i kerimede? Eğer biz diyordu Rabbimiz, insanların yapmış oldukları hataların ve günahların karşılığını verseydik, yeryüzünde bir tek canlı kalmazdı. Ama Rabbim ifade ettiğim gibi kulunun yaratılış icabı, günaha meyilli olduğunu, hataya meyilli olduğunu biliyor. Ve kulunun bunu yapacağını da biliyor. Ama şunu istiyor. Kul günah işlediğinde duanın şartlarını okurken şunda ısrarlı olmayacak. O günahı terk edecek. Bir daha yapmayacak. Ona yaptığına kul pişman olacak. Pişmanlıkta biraz önce de ifade ettiğim gibi arkasından zaten tövbeyi getirecek. Ve o günahı bir daha işlememeye karar verecek. Tövbenin sözlük anlamı dönmek demektir. İşlenen günahtan vazgeçmek manasını ifade eder. Daha açık bir söylemle ifade edecek olursak, yapılan bir günahı suç olduğunu bilerek ve onu yaptığından dolayı pişmanlık duyarak terk etmek demektir. Tövbe eden kimse çirkin davranışları güzelliği olanıyla değiştiren kişidir. Allah'tan uzaklaştırıp şeytana yaklaştıran yolları terk eden kişi demektir. İnsan kötü yolu terk etmekle kalmamalı, kusurlarını telafi için ibadet ve taatle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıdır. Tövbenin şartlarından bahsediyorduk demiştim ya, Allah Teala'nın kabul edeceği tövbenin özelliğini yine Rabbimiz Nisa suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle bize ifade ediyor. Allah için tövbe ancak bilmeyerek kötülük yapıp da hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder ve alim, hakim olandır. Demek ki Allah-u Teala'nın kabul edeceği tövbenin özelliği neymiş? Bilmeyerek kötülük yapıp da hemen tövbe etmesidir kişinin. Bir insanın bilerek tövbe günah işlemesi ve bunda da ısrarcı olması o kişinin zaten samimi olduğunun bir göstergesi değildir. Yani o kişi hangi noktaya gelmiştir? Rabbimizin Câsiye suresinde ifade ettiği gibi Bismillah اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ O hevasını ilah edineni gördün mü diyor Allah-u Teala. İşte o kişi yani bir günah işlediğinde, bir hata yaptığında bundan hiçbir rahatsızlık duymayan, hatta bundan dolayı birileri kendisini uyardığında, doğruya çağırdığında veya yapmış olduğu yanlışı terk etmesi noktasında uyarıda bulunduğunda bunu hiç dikkate almayan, umursamayan ve bildiği gibi hareket eden insan, hevasını ilah edinen insan demektir. Gerçekten samimi bir kul Allah'a karşı ihlaslı ise yaptığı hatadan dönen insan demektir. Allah-u Teala okumuş olduğum ayet-i kerimelerde kulunun tövbe etmesini istiyor. Ve kulu Rabbine karşı yönelip de samimi bir kalple tövbe ettiği zaman da onu bağışlayacağını bize ifade ediyor. Bir de şu noktayı açıklık getirelim şu noktaya. Şimdi Allah Resulü ne diyor? Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim. Ha biz şunu biliyoruz ki Allah Teala, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam günahkar bir kul değildi. Onun için günah söz konusu değildi. Peki niye böyle bir hadis geliyor bize? Bunu da şöyle ifade edelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetine tövbe ve istiğfarın önemini anlatmak için bu hadisi bize anlatıyor. Çünkü Allah Resulü sadece tövbesinde bu noktada değildi. Biz biliyoruz ki Allah Resulü ibadetlerinde de, daha doğrusu Allah'a kulluk noktasında insanların en önde gideniydi. Hatta Allah Resulü'nün şahsına münhasır yapmış olduğu kulluk ifadeleri vardı. Mesela gece namazı Allah Resulü'ne farzdı. Bizim için değildi. Ama gene biliyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam farz namazların dışında geceleri de Rabbine kulluk noktasında nafile ibadetler yapıyordu. Hazreti Ayşe validemiz bir gün Allah Resulü'nün topukları şişinceye kadar namaz kıldığını görünce aynı şeyi ifade ediyordu. Allah seni bağışlamadı mı? Seni affetmedi mi? Niye böyle topukların şişinceye kadar Rabbinin huzurunda ona namaza duruyorsun? Onun ifadesi şuydu. Rabbine şükreden bir kul olmayayım mı? Diyordu. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer bizim peygamberimizse ve bir ümmeti varsa o ümmetine de en güzel örnekliği koymak ihtiyacını hissediyordu ve onun için de bu hadisi ifade ediyordu. Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim. Yani ey ümmetim, siz de bu noktada hassas olun ve Allah'tan her fırsatta bağışlanma dileyin ve ona karşı tövbe edin. Neden? Çünkü hakikaten bizler algılayabildiğimiz kadarıyla Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin farkındayız. Görebildiğimiz kadarıyla. Ama Rabbimizin bizi görmediğimiz, bilmediğimiz noktalardan da nimetlendirmesi söz konusu. Veya bilmediğimiz, görmediğimiz noktalardan gelecek zarardan da bizi koruması söz konusu. Biz sadece görebildiğimiz ve algılayabildiklerimizi idrak ediyor ve öyle olur ki zaman zaman çok bariz şeyler yaşıyoruz. Ya Rabbi sen bizi korudun diyoruz. İfade ettiğim gibi görmediğimiz, bilmediğimiz noktalardan da Rabbimiz bizi rızıklandırıyor ve koruyor. Gene Müslim'de geçen bir hadiste zikir bahsinde geçiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Benim de kalbime gaflet çöküyor. Ben de Allah'a günde 100 defa istiğfar ediyorum. Allah Resulü'nün bir peygamber olmasına rağmen, sonuçta o da bir beşerdir. Enne beşerun misluha diyor, ben de sizin gibi bir beşerim diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani beşer olması, insani özellikleri taşıyor olması demektir. Yani peygamber de üzülür. Peygamberin de canı sıkılır. Peygamber de ağlar. Peygamber de güler. Çünkü o da bir beşerdir sonuçta. Öyle oluyor ki zaman zaman diyor, kalbime gaflet çöküyor. Çünkü hakikaten çok ciddi bir sorumluluğu üzerine almıştı o peygamber. Yani Allah'ın vahyini insanlara götürmek gibi ciddi bir sorumluluğu üzerinde taşıyordu. Ama öyle oluyordu ki zaman zaman insanlara daveti götürüyor, insanlardan bir karşılık göremiyordu. Bu da peygamberi zaman zaman ne yapıyor? Zaman zaman diyorum çünkü, yese düşürüyordu. Korkuya düşürüyordu. Sıkıyordu, sıkılıyordu Allah Resulü. Niye insanlar davetine karşılık vermiyor? İşte böyle zamanlarım oluyordu diyor. Ve ben de günde 100 defa Allah'a istiğfar ediyorum diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi dedik ki Allah'tan tövbe dileneceğiz. Allah'a tövbe edeceğiz yaptığımız günahların karşılığı olarak. Fakat insanoğlunun dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var. O da şudur. Şimdi insanın iki tane düşmanı vardır. Biri şeytan, biri de nefsidir. Şeytan ve nefis sürekli insana kötüyü, çirkin olanı ne yapar? Emreder veya vesvese olarak verir. Fakat şeytanın öyle bir yönü de vardır ki zaman zaman insana Allah'la kandırır. Şimdi Lokman suresi 33. ayet-i kerimeyi okuyayım. Ondan sonra bu konuya biraz daha açıklık getireceğim. Şöyle diyor Allah-u Teala Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesinde. Ey insanlar, Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Yani öyle bir an gelecek ki, kıyametten bahsediyor. Baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyde fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu ifade ediyor. Ve ayet-i kerime devam ediyor okumuş olduğum ayet-i kerime. Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Aynı konu Fatır suresinde de geçiyor. 5. ayet-i kerime. Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın. Şeytanın bir de böyle vesvesesi var. Nedir bu vesvese? Biraz açalım bu konuyu. Yani hepimizin malumudur, insanoğlu yaratıcının belli sıfatlarına özellikle fazlaca sığınır. Bunlardan bir tanesi işte Allah-u Teala'nın merhametli olmasıdır. Affedici olmasıdır. Amenna. Rabbimiz bağışlayıcıdır, merhamet edendir. Ama Rabbimiz neyi bağışlar, neyi affeder? Hangi şartta ve zeminde bunu yapar? Kulun bunu iyi bilmesi lazım. Dedik ya, günahta süreklilik olmaz. Yani bir kul sürekli günah işliyor, sürekli günah işliyor. Ondan sonra da şeytanın ayet-i kerimede bahsettiğim vesvesesine sığınıyor. Allah affeder. Allah bağışlar. İyi de kardeşim, sen bir günahta ısrar ediyorsan ve bunda süreklilik söz konusuysa Allah bağışlar mı? Tabii ki bağışlamaz. Yani haşa, sen Allah'la alay mı ediyorsun? Allah sana bir ölçü koymuş. Okudum ayet-i kerimeyi, ne diyor ayet-i kerime? Allah için tövbe ancak bilmeyerek kötülük yapıp da hemen tövbe edenlerin tövbesidir diyor. Bilmeyerek kötülük yapıp da arkasından hemen tövbe edenlerin tövbesidir. Yoksa günahta ısrarcı olan, günahta sürekli olan bir insan ondan sonra şeytanın ona vermiş olduğu vesveseyle Allah affeder, Allah bağışlar. Böyle bir şey yok. Günahta ısrarcı olursanız Allah'ın bağışlaması söz konusu değildir. Şeytan gerçekten bizim için düşmandır. Rabbimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de de beyan ediyor. O zaman Müslümanın bu konuda uyanık olması gerekiyor. Şeytanın bu vesvesesine, yani Allah affeder, Allah bağışlar vesvesesine noktasında Müslümanın dikkatli olması gerekiyor. Müslüman uyanık olması gerekiyor. Garantimiz mi var Allah'ın bağışlayacağına dair? Sen günahta sürekli devam et, hatada sürekli devamlı ol. Allah'ın kitabı ortadayken, peygamberin sahih sünneti ortadayken hiç bunları dikkate alma. Sonra Allah bağışlar. Bile bile günahta ve ısrarcı olmada Allah bağışlayıcı değildir. Bunu insanların çok iyi anlamaları gerekiyor. Bir de şu üzerinde durulması gereken önemli bir nokta. Dedik ya, ölüm insanı yakalayıncaya kadar insanın tövbe kapısı açıktır. Ha, insan şunu da yapmış olabilir. Hayatının son demine kadar müşrik olarak yaşamış olabilir, kafir olarak yaşamış olabilir. Önemli olan duanın kabulündeki o üç şartı yerine getirerek gerçekten halis bir kalple, samimi bir dönüşle, samimi bir teslimiyetle, olayın bilincine ve şuuruna vararak Rabbine yönelip de "Ya Rabbi, ben sana iman ediyorum, seni birliyorum ve geçmişimi bundan sonra tamamen değiştiriyorum ve senin bundan sonrasını senin rızana uygun yaşayacağım. Senin emirlerine itaat, nehyettiklerinden de sakınacağım" dediği anda Allah-u Teala'nın o kulu da bağışlaması söz konusu. Yani bu kadar merhamet sahibi bir Rabbimiz var. Peki insan bunun bilincinde mi? Değil. Ama tövbenin kabul edilmediği bir an da var. Hemen ona değineyim. Nisa suresi 18. Yoksa günah işleyip de kendisine ölüm gelince işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimselerin tövbesi kabul edilmez. Kafir olarak ölenlerin de tövbeleri kabul edilmez. İşte bunlara ahirette can yakıcı bir azap hazırlamışızdır diyor Allah-u Teala. Aynı konuyla ilgili olarak, yani ölüm insana geldiği anda tövbenin kabul edilmeyeceğine dair Yunus suresi 90 ve 91. ayet-i kerimeler. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri haksızlık ve düşmanlıkla artlarına düştüler. Yani peşlerine düştüler. Firavun boğulacağı anda şöyle dedi: İsrail oğullarının inandığından başka ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım dedi. Allah-u Teala devam ediyor ayet-i kerimede, 91. ayet-i kerime. Ona şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin dendi. İşte insanı ölümün yakaladığı an, ki geçen hafta da bu konuya değinmiştim, insanın tövbesinin kabul edilmesi söz konusu değildir. İşte ölüm bizi yakalamadan önce artık tövbelerin kabul edilmeyeceği ve pişmanlıkların hiçbir anlam kazanmayacağı an bizi yakalamadan bizler Allah'a kulluğumuzu en güzel şekilde ifade edelim. Yapmış olduğumuz hatalarımızdan ve günahlarımızdan dolayı da ne yapalım? Rabbimize tövbe edelim. Allah-u Teala'nın bir de Muhammed ümmetine şöyle bir rahmeti söz konusu. Kim geçmiş ümmetlere baktığımızda onlara da peygamber gelmişti. Haddi aşmışlar, gelen peygamberleri ya öldürmüşler ya ne yapmışlar? Reddetmişlerdi. artık öyle bir noktaya geliniyordu ki tebliğ o insanlara hiçbir şey vermiyordu veya tebliğ onlar için hiçbir şeyi ifade etmiyordu. Ve bunun üzerine de ne yapıyordu? O topluluklar için helak söz konusu oluyordu. Allah'ın gazabı o kavimlerin üzerine iniyordu. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmeti için bu söz konusu değil. Enfal suresinin 33. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala şöyle diyor: sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmayacaktır. Onlar bağışlanmalarını dilerken Allah kendilerine azap etmez. Evet, bu ayet-i kerimeyi de okuduktan sonra okumuş olduğum hadisle ilgili almamız gereken dersler nedir? Bunları aktarayım sizlere. İlk olarak insan her gün kendini hesaba çekmelidir. Yaptığı hataları ve günahları bulmaya çalışmalıdır. Sonra da bu günahları düşünerek Allah-u Teala'ya yönelmeli ve ondan kendisini bağışlamasını dilemelidir. İkinci olarak Hazreti Peygamber'in Allah-u Teala'ya karşı ne büyük bir saygı beslediği ve bu hususta ümmetine örnek olduğunu görmekteyiz. Üçüncü olarak Peygamber Efendimiz günah işlemekten korunduğu, gelmiş geçmiş bütün kusurları bağışlandığı halde günde 70 defadan fazla tövbe ederse günah çukuruna batmış olan bizlerin her gün en az onun kadar tövbe etmesi gerekmiyor mu? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Son olarak da tövbe Müslümanın yenilenme ve temizlenme imkanıdır. Yani arınmasıdır. Kullar için hakikaten tövbe çok büyük bir nimettir. Son nefese ve kıyamet koptuğu ana kadar insanlar için tövbe kapısı açıktır. Evet kıymetli kardeşlerim, tövbe kulun her zaman ölüm onun yakalancaya kadar Allah'a yapacağı bir ibadettir demiştik. Kul Allah'tan tövbe noktasının da ümidini kesemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle diyor: ey nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Başka bir ayet-i kerimede de Allah-u Teala, Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser buyuruyor. Yani Müslüman Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ümidini kesmemelidir. Fakat Müslümanın hali çok önemlidir. Allah Resulü'nün hadisi şerifte de belirttiği gibi şöyle diyor Allah Resulü: yani mümin korkuyla müjde arasındadır. Yani Müslüman ifratla tefrit arasında olmaz. Müslüman korkuyu da yaşar, ümiti de beraber yaşar. Korkuyla ümit arasındadır diyor Allah Resulü. Yani Müslüman hayatında hiçbir şeyi garanti göremez. Yani bir Müslüman kalkıp da ben cennetliyim garantisini veremez kendine. Cehennemlik olduğunun garantisini de veremez. Müslümanın hali korkuyla ümit arasındadır. Kul olarak biz sadece Allah'ın bize yüklemiş olduğu kulluk görevini ifa ederiz. Bunu yerine getirmek zorundayız. Çünkü bir hadisi şerifte aklıma geldi. Sahabe soruyor. Sahabe diyor, Allah Resulü diyor ki hiçbir kul ameliyle cennete giremez diyor Allah Resulü. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle söyleyince sahabe doğal olarak Kur'an'ı en güzel yaşayan ve en güzel örnekliği ortaya koyan bir peygamber var karşılarında. Hemen soruyor, sen de mi ya Resulallah? Evet ben de diyor. Allah'ın dilemesi müstesna. Biz dediğim gibi sadece Allah'a kulluk ederiz. Kulluğumuzu yerine getiririz. Ama onu takdir edecek olan Rabbimizdir. O yüzden biraz önce ifade ettiğim gibi Müslümanın tabiri caizse garantisi yoktur. Müslüman korkuyla ümit arasında gidip gelmektedir. Bu hal üzere olmaktadır. Olmak zorundadır Müslüman. İfrat ve tefrit yoktur Müslümanın hayatında. Müslüman orta yolu tercih eden insan demektir. Evet kıymetli kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimede tekrar ifade edeyim. Ey nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor Rabbimiz. Ancak kafirler Allah'ın rahmetinden ümit keserler. Ama şu noktaya da değinerek bugünkü programımı kapatacağım. Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Rabbimizin ifade ettiği gibi, çünkü Müslüman dedim ya bir dengeyi korumak zorundadır. Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'la da aldatmasın. Müslüman buna da dikkat etsin. Yani Müslüman Allah her şeyi affeder diyerek, bunun arkasına sığınarak her dilediğini yapma şansına da sahip değil. Tamamen Allah'tan ümidini kesme şansına da sahip değil. Müslüman korkuyla ümit arasında yaşayan insan demektir.
Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.